Ayrım 11, sayfa 122. Ama 881. gece olunca demiş ki, ben de sultanım Züleyha'ya bakışlarını benim gibi bir köleye çevirip, onu en yüce şahların oğullarını bile kıskandıracak bir bahta ulaştıran bir sultanın sağladığı bu büyük mutluluğu nasıl kavrayacağımı bilemediğimden söz ederek, gerekli yanıtı vermekten geri kalmadım. Bunun üzerine ve sevgili Hayriye, bahçenin yöresini gözetmek için bizden pek uzakta kalmaksızın gezintiye çıktığı sırada, kendimizi ateşli duygularımızın akışına özgürce kaptırdık. Bununla birlikte aramızda yasal olmayan hiçbir şey geçmedi. Geceyi gözde gelip de ayrılma zamanının geldiğini bize bildirinceye kadar birbirimizi öperek ve birbirimize tatlı tatlı sarılarak geçirdik. Ama ayrılmamızdan önce Züleyha bana, ''Ey Hasan, anılarım seninle olsun. Senin benim için ne kadar değerli olduğunu hemen kanıtlamayı sana vaat ediyorum.'' dedi. Ben de tüm lütfen ötürü minnettarlığımı göstermek üzere kendimi ayaklarının dibine fırlattım. Gözlerimizde tutkunun gözyaşlarıyla birbirimizden ayrıldık. Ben de ilk kez olduğu gibi aynı dönemeçleri kullanarak bahçedim. Böylece ertesi gün bütün ruhumla bende bahçeden yeni bir buluşma düzenleyeceği umudunu uyandıran sevgilimden bir işaret bekledim. Ama o gün benim bu en değerli umudumun gerçekleşmesini sağlayacak hiçbir şey olmaksızın geçti. Bu sessizliğin nedeni üzerinde bir karar verememenin üzüntüsüyle o gece hiç uyuyamadım. Ertesi günde koruyucumun zihinsel kaygılarımın nedenini bulmaya çalışan varlığına ve beni oyalamak için söylediği sözlere karşın gözlerimin önünde her şeyi kapkaranlık görüyor ve hiçbir yiyeceğe dokunmak istemiyordum. Akşam olunca henüz çekilme saatinin gelmediği bir sırada bahçeye indim ve büyük bir şaşkınlıkla tüm bahçenin muhafızlar tarafından işgal edildiğini gördüm. Herhangi bir olayın söz konusu olmasından kuşkulanarak çabucak kendi daireme çekildim. Oraya ulaşınca Züleyha Sultan'ın hadımasını beni bekler buldum. Titreyip duruyordu ve sanki her köşede onu parçalayacak silahlı adamlar bulunuyormuşçasına kendisini benim odamda güvenli görmediğini belli ediyordu. Bana çabucak daha önce verdiğine benzer katlanmış bir kağıt teslim etti ve acele sıvışıp gitti. Söz konusu katlanmış mektubu açtım ve şunları okudum. Bil ki ey tatlılığın özü genç maral, zarif kayacasından ayrıldığı sırada avcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Ve şimdi tüm ormanı işgal eden avcılar tarafından gözaltına alınmıştır. Sakın maralını bulmak için geceleyin ay ışığında oraya gitmeye kalkışma. Aksine çok dikkat et ve kendini bizi izleyenlerin tuzaklarından koru. Ve de sakın, bugünlerde ne görürsen gör, ne işitirsen işit ama gene de umutsuzluğa kapılma. Hatta ölümün bile sana tedbiri elden bıraktırmayı unutturmasın. Vesselam. Bu mektubu okuyunca ey zamanın şahı, korkum ve önsezilerim son sınırına ulaştı. Ve kendimi fırtınalı düşüncelerimin seline terk ettim. Ertesi gün tıpkı bir baykuş çırpışı gibi Züleyha Sultan'ın ansızın olduğu kadar nedeni anlaşılmadık ölüm haberi sarayda yayılınca kederim doruğuna ulaştı. Ve sükunetle başım bacaklarımın arasında kolucumun kollarına baygın düştüm. 7 gün ve 7 gece boyunca ölüme yakın bir durumda kalmışım. Bu sürenin sonunda koruyucumun benden esirgemediği özenli bakım sayesinde ruhum matemle dolu, yüreğim kesinlikle yaşama şevkini yitirmiş olsa da hayata döndüm. Sevgilimin ölümüyle gözümde kararan bu sarayda artık daha fazla kalmak istemediğimden, sadece Tanrı'nın varlığıyla yabani otların bulunduğu sessiz yerlerde gömülüp kalmak için ilk fırsatta oradan kaçmayı kararlaştırdım. Gecenin karanlıkları inmeye başladığı sırada elmas ve değerli taş türünden elimde kıymetli şey olarak neyim kalmışsa toparladım ve acı kederler ve matemlerle dolu bir yaşam sürecek yerde keşke babamın Şam'daki bahçesinde bulunan yaşlı ağacın dalında asılıp ölseydim daha iyi olurdu diye düşündüm. Koruyucumun bir an yanımdan ayrılmasından, yalnızlığın ve insanların yaşadığı ülkelerden uzakta olmanın özlemiyle sarayın ve Şiraz kentinin dışına kaçmak için yararlandım. Durmaksızın bütün gece ve bütün ertesi gün boyunca yürüdüm. Ve o günün akşamına doğru yolun kenarındaki bir kaynağın başında dinlenirken ardımda 4 nala koşan bir atın ayak seslerini duydum. Biraz ötede batan güneşin kızıl ışıklarıyla aydınlanmış ve bana Melek Rıdvan'ın yüzünden de güzel görünen genç bir atlının durduğunu gördüm. Üzerinde ancak emirlerin ve şehzadelerin taşıdıkları kadar şahane giysiler vardı. Bana sadece eliyle işaret ederek görgü icabı ve Müslümanlar arasında selamlaşma sırasında söylenmesi adet olan sözleri telaffuz etmeksizin bir selam verdi. Ben de aynı tarzda selamını iade ederek Bu harika genç adamın bir kafir olması ne kadar yazık diye düşündüm. Ve her şeye karşın ona, ey soylu kişi, akşamın serinliği seni dinlendirsin ve soylu atında kaynağın suyunu içerek yorgunluk gidersin diyerek ona dinlenmeye ve atını sulamaya davet ettim. Bu sözleri duyunca gülümsedi. Atından inerek ve atının dizginini bir ağaca bağlayarak yanıma yaklaştı. Ansızın beni kollarıyla sardı ve garip bir şiddetle öptü. Ben de aynı zamanda hem şaşırmış hem de büyülenmiş olarak ona daha dikkatle baktım ve bu gençte mezar taşları altında sandığım sevgilim Züleyha'yı tanıyarak büyük bir feryat kopardım. Şimdi ey sultanım, Züleyha'yı yeniden bulmanın ruhuma doldurduğu mutluluğu sana nasıl anlatayım? Bu mutlu anlarda yüreklerimizi dolduran sevincin yoğunluğu hakkında bir fikir vermek üzere konuşmaya başlasam dilimde tüy biterdi. Yalnızca uzun bir süre birbirimizin kollarında kaldıktan sonra Züleyha'nın başından benim acı duyduğum günlerde neler geçtiğini oracıkta anlattığını sana bildirmem herhalde yeterli olacaktır. O zaman anladım ki durum babası Şah'a bildirilince büyük bir gözaltında bulundurulmak zorunda kalmış ve kendisine layık görülen bu türlü yaşamı sürdürecek yerde gözdesinin yardımıyla ölü taklidi yaparak saraydan kaçmış ve tüm davranışlarımı gözleyerek beni uzaktan izlemiş ve böylece artık aşkımdan tam anlamıyla güven duyarak Şah'dan uzak ve kendini tamamıyla benim mutluluğuma adayarak benimle birlikte yaşamak istemiş. O zaman göğün gözleri altında o geceyi paylaşılan zevkler içinde geçirdik. Tanrı da alnımıza güvenlik yazdığından sağlık içinde Şam'a ulaştık. Burada baht beni senin karşına çıkardı ve güçlü devletinin veziri yaptı. İşte benim öyküm budur ve Tanrı en iyisini bilendir. Ama ey bahtı güzel Şah, Züleyha Sultan'ın bu öyküsünün kaygısız gençliğin neşeli oturumlarından alınmış öykülerle kıyaslanınca daha üstün olduğunu sanma diyerek şehzade sözünü sürdürmüş ve Şah Şehriyar'a Züleyha Sultan öyküsü hakkında görüşünü bildirmek için zaman bırakmayarak demiş ki, kaygısız gençliğin neşeli oturumları, dik başlı gencin öyküsü. Anlatırlar ki, ama Tanrı daha iyisini bilir, ülkeler içinde bir ülkede, köyler içindeki bir köyde, güçlüler güçlüsünden korkan ve Tanrı'nın kutsaması sayesinde kocasına biri erkek, öbürü kız iki çocuk vermiş, harika bir karısı olan, namuslu ve yüceler yücesinin iradesine boyun eğmiş bir adam varmış. Oğlan kendi bildiğince hareket eden ve dik başlı olarak, kız yumuşak huylu ve zarif küçük ayaklara sahip olarak doğmuş. Bu iki çocuk belli bir yaşa ulaşınca babaları ölmüş. Ama öleceği zaman karısını çağırmış ve ona, ''Ey falan kişi, senden gözümüzün bebeği olan oğlumuza ne yaparsa homurdanmayarak, ne söylese karşı çıkmayarak, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamasında özgür kalmasını sağlayacak şekilde özel bir özen gösterilmesini salık veririm.'' demiş. Karısı da ağlayarak ona vaatte bulunduktan sonra mutlu olarak ölmüş ve başkaca bir şey de istememiş. Ve ana rahmetli kocasının son olarak salık verdiği görüşe uygun olarak davranmakta kusur göstermemiş. Belli bir sürenin sonuna da tek sonsuza dek yaşayan sadece Tanrı'dır, yatağında ölmek üzereyken kızını yanına çağırmış ve ona, ''Kızım, bil ki Tanrı'nın acıması üzerine olan rahmetli baban ölürken bana kardeşinin arzularına hiç karşı çıkmamamı salık vermişti. Şimdi sen de bana rahatça ölmem için bu öneriye uygun hareket edeceğine dair söz ver.'' demiş. Genç kız da anasına bu sözü verdikten sonra kadın Tanrı'nın sağladığı barış içinde memnun ölmüş. Öte yandan daha anası toprağa gömülür gömülmez genç oğlan kız kardeşini bulmaya gitmiş ve ona, ''Dinle ey anamın ve babamın kızı, şu saat ve şu anda elimizin altında bulunan ne varsa evin içinde toplamak, mobilyaları, ürünleri, mandaları, keçileri ve tek bir sözcükle babamız bize ne bıraktıysa hepsini bir araya getirip evi de içindekilerle birlikte yakmak istiyorum.'' demiş. Genç kız da şaşkınlık içinde gözlerini iri iri açmış ve verdiği sözü unutarak, ''Sevgili kardeşim, sen bunu yaparsan sonra halimiz ne olur?'' diye haykırmış. O da, ''Öyle işte.'' diye yanıt vermiş ve dediğini de yapmış. Her şeyi evin içinde toplayarak ateşe vermiş. Her şey tutuşup ev temeline kadar yanmış. Genç oğlan da kız kardeşinin kendilerini felaketten korumak için bazı eşyaları komşularda saklamakta başarı sağlamış olduğunu farkına vararak bu evleri aramaya gitmiş. Hemşiresinin küçük ayaklarının izini gözeterek bunları bulmuş. Bulunca bu evleri de birbiri ardından içindekilerle birlikte ateşe vermiş. Ama ev sahipleri gözleri dönmüş olarak öldürmek üzere oğlanla kızın peşine düşmüşler. Genç kız korkudan titreyerek, "Görüyorsun işte ne yaptığını kardeşim. Kaçıp kurtulalım, kaçıp kurtulalım," demiş. Ve ikisi birden bacaklarını rüzgara teslim ederek kaçmaya başlamışlar. Bir gün bir gece kaçmışlar ve onları öldürmek isteyenlerin ellerinden kurtulmuşlar. İçinde yanaşmaların harman yapmakta oldukları güzel bir çiftliğe ulaşmış ve yaşamlarını kazanmak için orada yanaşma ve yardımcı olarak hizmet almak istemişler. Güzel yüzlerine bakıp onları işe almışlar. Böylece birkaç gün sonra genç oğlan çiftlik sahibinin 3 çocuğuyla birlikte evde yalnızken onları kendine alıştırmak için binlerce kez okşamış ve onlara "Hadi gidip sizinle harman yerinde tohum dövme oyunu oynayalım," demiş. Dördü birden el ele tutuşarak sözü edilen harman yerine gitmişler. Genç oğlan oyuna başlamak için ilkin kendini tohum yerine koyup çocukları üzerine çıkararak kendini dövdürmüş. Çocuklar bundan hoşlanmışlar ve sadece oyunu sürdürecek fakat ona zarar vermeyecek şekilde üzerinde tepinmişler. Sonra onlar tohum yerine geçmişler. Genç oğlan da tıpkı tane çıkarır gibi onları dövmüş. Ve üzerlerinde öylesine tepinmiş ki onları bir yal haline getirmiş. Yal, hamur haline getirilmiş hayvan yemi. Ve de harman yerinde ölmüşler. Onların durumu böyleymiş. Oğlanın kız kardeşi genç kıza gelince, kardeşinin ortadan yok olduğunu farkına varınca onun kötü bir eyleme geçmiş olabileceğini düşünmüş. Onu aramaya başlamış ve onu çiftlik sahiplerinin oğulları olan çocukları ezme işini bitirirken bulmuş. Bunu görünce ona, "Çabuk kurtaralım kendimizi kardeşim, çabuk kurtaralım kendimizi. Bak yine ne yapmışsın. Oysa bu çiftlikte rahatımız ne kadar iyiydi. Çabuk kurtaralım kendimizi," demiş. Ve onu elinden tutarak kendisiyle birlikte kaçmaya zorlamış. Onun da fikrinde bu düşünce olduğu için kendini sürüklenmeye terk etmiş. Çekip gitmişler. Çocukların babası eve döndüğü zaman yavrularını arayınca harman yerinde onları yal haline gelmiş olarak bulmuş. Oğlanla kız kardeşinin ortadan yok olduklarını öğrenince adamlarına doğru dönerek, "Bizden iyilik ve konukseverlik görmelerine karşın 3 yavrumu birden öldüren bu 2 kötü çocuğun ardından koşmamız gerek," diye haykırmış. Ve bunlar sopalar ve oklarla korkunç bir şekilde silahlanarak çocukların tuttuğu aynı yola koyulup iki kardeşi izlemişler. Tam akşam olurken büyük ve çok yüksek bir ağacın bulunduğu bir yere gelmişler ve gün doğmasını bekleyerek onun altında yatmışlar. Oysa oğlanla kız kardeşi tam da bu ağacın tepesindeki dallar arasında saklanmış bulunuyorlarmış. Şafak vakti uyandıklarında ağacın dibinde kendilerini izleyenlerin hala uyumakta olduklarını fark etmişler. Genç çocuk kız kardeşine 3 çocuğun babası çiftçiyi göstererek, "Şurada uyuyan şu iri kıyım adamı görüyor musun? Ben şimdi ihtiyaçlarımı onun başına yapacağım," demiş. Kız kardeşi korkuya kapılarak ona, "Çaresiz yok oluruz bunu yaparsan. Sakın yapma yavrum. Henüz bizim tepelerinde saklı olduğumuzu bilmiyorlar. Sesini çıkarmazsan çekip giderler, biz de kurtuluruz," demiş. Ama oğlan, "Hayır," demiş. Ve de "ihtiyaçlarımı bu koca herifin tepesine yapmam gerek," diye eklemiş. En yüksek dala çömelerek ilkin çövdürmüş, sonra da dışkısını çiftçinin başının üzerine bırakarak onu adeta boğmuş. Adam da bütün bunların etkisiyle sıçrayarak uyanmış ve ağacın tepesinde yaprakla rahatça silinen çocuğu görmüş. Öfkenin alabildiğine sınırında yayını eline almış ve oklarını oğlanla kızın üzerine fırlatmış. Ama ağaç çok yüksek olduğundan oklar dallar arasında kalarak onlara kadar ulaşamamış. O zaman adamlarını uyandırmış ve onlara "Yıkın şu ağacı," demiş. Genç kız da bu sözleri işitince kardeşi genç oğlana "Görüyorsun işte mahvolduk," demiş. Oğlan da "Kim söyledi bunu sana?" diye sormuş. Kız "Yaptıklarından ötürü öldük biz," diye yanıt vermiş. Oğlan "Henüz bizi ele geçiremediler ki," demiş. Aynı anda oradan geçmekte olan büyük bir anka kuşu onların farkına varmış. Üzerlerine dalarak ikisinin de pençelerini alarak götürmüş. Ağaç balta darbeleriyle yere yıkılırken onlarla birlikte uzaklaşmış. Aldatılmış olan çiftçi de yoğunlaşan hiddet ve öfkesiyle kudurmuş. Anka kuşuna gelince, iki çocuğu pençelerinde tutarak havalarda yükselmeyi sürdürmüş. Sağlam bir toprak üzerine onları bırakmak niyetiyle o sırada üzerinde uçmakta olduğu dar bir körfez üzerinde süzülürken küçük oğlan kız kardeşi olan genç kıza "Kardeşim, bu kuşun kıçını gıdıklayacağım ben," demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 882. gece olunca demiş ki, "Küçük aşkı olan kız kardeşi olan genç kıza, "Kardeşim, bu kuşun kıçını gıdıklayacağım ben," demiş. Genç kız da yüreği korkuyla çarparak titrek bir sesle, "Oh lütfen yavrum yapma bunu, yapma bunu, bizi bırakır düşeriz," diye haykırmış. Oğlan da, "Bu kuşun kıçı kaşınmak için yaratılmış, çok istiyorum bunu," demiş. Kız, "Ölürüz," demiş. Oğlan da, "Gerekli ve de şöyle," demiş. Bunu söyler söylemez de kuşun kıçını gıdıklamış. Gıdıklanan kuş da ansızın irkilmiş. Bu davranış ona o kadar nahoş gelmiş ki pençesinde tuttuğu varlıkları, yani kızla kardeşini bırakıvermiş. Onlar da denize düşmüşler ve son derece derin olan denizin dibine kadar batmışlar. Ama yüzme bildiklerinden yeniden suyun yüzüne çıkıp kıyıya kadar yüzebilmişler. Bununla birlikte ortalıkta hiçbir kimse göremeyip hiçbir şey seçememişler. Sanki tamamıyla karanlık bir gecenin ortasındaymışlar. Genç çocuk tereddüt etmeden el yordamıyla taşlar bulmuş ve bunları öylesine birbirine sürtmüş ki kıvılcımlar çıkmış. Çok miktarda çalı çırpı toplayarak ve iki taşı kullanarak bunları yakmış. Bütün yığın ateş alınca ortalık aydınlanmış. Ama aynı anda sanki bin vahşi mandanın sesi bir ağızdan çıkıyormuşçasına korkunç bir böğürme işitmişler. Ateşin aydınlığında dehşet saçan kara ve devasa bir gulyabani'nin bir fırın gibi açık ağzıyla "Karanlıklara boğduğum ülkede ışık yakan küstah kim?" diye bağırarak kendilerine doğru ilerlediğini görmüşler. Bunu gören kız kardeşi çok korkmuş. Fısıltılı bir sesle kardeşine, "Ey anamın ve babamın oğlu, bu kez hiç kuşkusuz öleceğiz. Oh, ben bu gulyabani'den çok korktum," demiş. Ve kardeşine sokulup yarı baygın ölecek gibi olmuş. Ama oğlan bir an bile tavrını bozmadan iki ayağı üzerine kalkmış, gulyabani'yi karşılamış ve çalılar arasından büyük korlaşmış parçalar çekerek birer birer gulyabani'nin açık ağzından içeri atmış. Böylece sonuncu büyük kor parçasını atınca korkunç gulyabani ortasından patlamış ve güneş karanlığa boğulmuş bulunan bu ülkeyi yeniden aydınlatmış. Çünkü devasa kıçını güneşe doğru çevirerek onun bu toprağı aydınlatmasını engelleyen bu gulyabaniymiş. Bu ülkenin hükümdarına gelince onun da durumu şöyleymiş. Ülkede hükmeden şah, simsiyah karanlıklar içinde bunca yıl geçtikten sonra güneşin yeniden ortaya çıktığını görünce korkunç gulyabani'nin öldüğünü anlamış. Zulüm ve karanlık içinde bulunan ülkesini kurtarmış bulunan yiğidi aramak üzere ardında muhafızlar olduğu halde sarayından çıkmış. Deniz kıyısına yaklaşırken uzaktan hala dumanı tütmekte olan çalı yığınını görmüş. Adımlarını o yana yöneltmiş. Kız kardeş başında göze çarpan şahları olduğu halde bu silahlı birliğin ilerlediğini görünce büyük bir korkuya kapılmış ve kardeşine, "Ey anamın ve babamın oğlu, kaçalım, ne olursun kaçalım," demiş. O da sormuş, "Neden kaçıyormuşuz, bizi kim tehdit ediyor?" Kız, "Tanrı senin üzerine olsun, bize doğru ilerleyen şu silahlı kişiler yanımıza ulaşmadan buradan gidelim," demiş. Ama oğlan, "Olmaz," demiş ve yerinden kıpırdamamış. Şah da yanındaki birlikle duman tüten çalı yığınına yaklaşmış ve orada bin parçaya bölünmüş gulyabani'yi görmüş. Onun yanında da genç kızın küçük sandallarından birini bulmuş. Bu genç kızın biraz dinlenmek için bir kaya yığının arkasında yatmaya giden kardeşinin yanına sığınmak için koşarken küçük ayaklarından fırlayan sandallarından biriymiş. Şah da adamlarına, "Bu kuşkusuz gulyabani'yi öldüren ve bizi karanlıktan kurtaran kimsenin sandalıdır. Onu iyi arayın ve bulun," demiş. Genç kız da bu sözleri işitince tepeciğin ardından çıkmak için yüreklenmiş ve şaha yaklaşmış. Ayaklarına kapanarak sığınma dilemiş. Şah bulduğu sandalın tekini kızın ayağında görmüş. Genç kızı ayağa kaldırarak öpmüş ve ona, "Ey kutsanmış genç kız, herhalde bu korkunç gulyabani'yi öldüren sensin," diye sormuş. Kız, "Ona kimse kötülük yapmayacak değil mi?" demiş. Şah da, "Aksine," demiş. O zaman kız kayalığın ardına gitmiş ve kendisini ona teslim eden kardeşinin elinden tutmuş ve onu şahın önüne getirmiş. Şah da ona, "Ey yiğitlerin başı ve de başlarının tacı, sana evlenmek üzere biricik kızımı vereceğim. Ben de eş olarak sandalını bulduğum bu küçük ayakta genç kızı alacağım," demiş. Çocuk da, "Bunda bir uygunsuzluk yok," demiş ve hepsi bir arada zevkler, mutluluklar ve refah içinde yaşamışlar. Sonra Şehrazat demiş ki, "Hal hal, anlatılanlar arasında anlatılmıştır ki bir kentte aynı babadan olan ama aynı anadan olmayan ve bir arada yaşayan ve yaşamlarını kazanmak için yün eğiren üç genç kız kardeş varmış. Bunların üçü de ay gibi güzelmiş. Ama en küçük kız en tatlı, en hoş ve elleri en becerikli olanıymış. Çünkü kendi başına bir araya gelmiş iki kız kardeşinden de fazla iş çıkarırmış. Ve eğirdiği yün en iyi eğrilmişmiş. Bu durumda aynı anadan olmayan iki kız kardeşini de kıskandırırmış. Bir gün küçük kız yün satarak biriktirmiş olduğu parayla çarşıya gitmiş. Yün eğirdiği sırada içine çiçek dikip önünde bulundurmak üzere zevkine uygun bulduğu küçük bir saksı satın almış. Ama küçük saksısı elinde eve döndüğü zaman iki kız kardeşi onu düşüncesiz ve yersiz harcama yapan biri yerine koyarak kardeşleriyle alay etmişler. O da iyice heyecanlanıp utanarak ne diyeceğini bilememiş ve kendini avutmak için bir gül alıp küçük saksıya dikmiş. Saksını ve de gülünün önünde yününü eğirmeye koyulmuş. Oysa küçük kızın satın almış olduğu saksı sihirliymiş. Sahibesi yemek istediği zaman ona nefis yemekler sağlıyor, giyinmek istediği zaman harika urbalar ediyor, en küçük bir arzusu olsa onu da yerine getiriyormuş. Ama genç kız aynı anadan olmayan kardeşlerini daha da fazla kıskandırmamak için kaymak taşından yapılma saksının erdemlerini onlara açıklamaktan çekinir ve onların önünde onlar gibi giyinir, hatta daha da gösterişsiz yaşarmışçasına davranırmış. Ama kız kardeşleri evden çıkınca tek başına odasına kapanır, küçük kaymak taşı sak koyar, onu tatlı tatlı okşar ve ona "Benim küçük saksım, küçük saksım benim, bugün şu ve şu şeyleri istiyorum" dermiş. Ve hemen kaymak taşı saksı, güzel urbalar, şekerlemeler gibi ne istese hemen yerine getirirmiş. Onunla baş başa genç kız ipekli ya da altın işlemeli giysilerle donanır, mücevherler takınır, tüm parmaklarına yüzükler takar, bileklerine ve de ayak bileklerine bilezikler geçirir ve nefis şekerlemeler yermiş. Daha sonra küçük kaymak taşı saksı hepsini yok edermiş. Onu tekrar alır, içindeki gülle birlikte önüne koyar ve kız kardeşlerinin yanında yününü eğirmeye gidermiş. Böylece kız kardeşlerinin yanında yoksul, kendi başına varlıklı olarak epeyce bir zaman yaşamış. Günlerden bir gün kentin şahı uğruna yapılan şenlikler dolayısıyla sarayında büyük eğlenceler düzenlemiş ve oraya kentte bütün oturanlar çağrılmış. Bu üç genç kız da aynı şekilde çağrılmış. İki büyük kız ellerindeki en iyi şeylerle donanmışlar ve küçük kız kardeşlerine "Sen burada kalıp evi gözeteceksin" demişler. Ama onlar gider gitmez genç kız odası ve kaymak taşı saksısına "Benim küçük saksım, bu akşam senden hepsi de elindeki en zengin ve en güzelinden olan yeşil ipekten bir giysi, kırmızı ipekten bir ceket, beyaz ipekten bir harmaniye ve parmaklarım için güzel yüzükler, bileklerim için firuze bilezikler ve ayak bileklerim için elmastan halhallar istiyorum. Ayrıca bana sarayda en güzel olmam için daha da ne gerekliyse onları da ver bu akşam" demiş. Ve dilediği her şeye sahip olmuş. Bunlarla donanmış ve şahın sarayına gitmiş. Ve orada sırf kadınlar için düzenlenen eğlencelere katılmak üzere hareme girmiş. Haremde sanki yıldızların ortasındaki ay gibi görünmüş. Büründüğü görkemli şeyler doğal güzelliğini öyle belirgin hale getirmiş ki onu kardeşleri dahil hiç kimse tanıyamamış. Tüm kadınlar yanına gelip onu hayranlıkla seyretmişler ve ona yaşlı gözlerle bakmışlar. Kız da onların saygı sunuşlarını bir sultanmışçasına tatlılık ve incelikle kabullenmiş ve tüm yürekleri fethetmiş ve bütün kadınları kendisine aşık etmiş. Ama şenlik sonuna yaklaşırken kız kardeşlerinin kendinden önce evde bulunmalarını istemediğinden şarkıcıların tüm dikkatleri çektiği bir andan yararlanarak haremden gizlice kaybolarak saraydan çıkmış. Ama kaçarken acelesinden ayak bileklerindeki halhallardan birini şahın atlarının sulandığı yalak olarak hizmet gören toprağa kazılmış su yoluna düşürmüş. Bunun farkına varmaksızın eve dönmüş ve kız kardeşlerinden önce oraya ulaşmış. Ertesi gün anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.